İçin ruhsal ihtiyacından doğan güzeldir. İçten güzel olan güzeldir diyor Vasili Kandinsky. Sanat manevi hakikate kapı açar. Manevi olmayan sanat dünyevi olanın peşinden koşar ki bu zaten hemen göze çarpacaktır. Kandinsky'nin kitabı sanat üzerine düşüncelerden oluşuyor. Sıra dışı bir kitap. Über das Geschichte in der Kunst 1866-1944 yılları arasında yaşayan Kandinsky'nin özellikle sanatta maneviyat üzerine yazılar yazdığı önemli bir eseri. Kandinsky aynı zamanda bir ressam zaten. Sanat eğitimini Münih'te almış. Neden önemsiyoruz? Çünkü sanatta maneviyat, sanatta bir ruh hasleti bu dönemde çok kolay bir şey değil bunlardan söz etmek. O yüzden bu birkaç kişiden birisi kendisi bu tip meselelerden söz eden. Kandinsky'nin içinde bulunduğu akım post yapısalcı olarak geçse de bu akımlar hep tartışmalıdır zaten. Sanata maddeci bir düşünceyle yaklaşanlar elbette ne Kandinsky'den ne de Van Gogh'tan bir şey anlamalarına imkan yok. Sanatın yaratıcı dünyasına açılan kapıdan da giremeyeceklerdir bu kişiler. İlgilendiğimiz mecra duyuların üzerinde bir mecra. Elbette yaşadığımız dünyanın kendisi de ruhidir. Carl Gustav Jung yaşayan mananın kendi içimizde ve kendimiz vasıtasıyla yaşarsak canlı kalabileceğine dair bir kelamı vardı. Bu bir bakıma gerçek dünyanın manevi dünya ile olan mücadelesini de yansıtan bir şey. Maneviyat elbette burada maneviyattan kastedilen şey yaratıcıya açılan kapıdır. Çünkü hak ve hakikat olan odur. Kandinsky'nin manevi sanat seviyeleri oluşum sürecinde manevi bir hareketlenmeye, sonrasında manevi bir değişime kapı açar. En son olarak maneviyatın doruğuna ulaşma aşamasına varır. İnsan sanatçı bedenini eserin bedeni haline getirmek. Ruhsallık ve zihinsellik birleşimiyle evrene iliştirilmiş maneviyatı aramak. Kandinsky'nin bütün meselesi bu. Yani burada bütüne, mutlak olana bir yolculuk aslında. Tabii ki ona varamayacaktır. Ruhun yani bir şekilde psikenin zihne de yaklaştığı aşikar. Hem nefes hem ruh. Bilincin ruhunun zihin olması muhtemel. Bunların hepsi de tartışmalı. Yani bu hiçbir zaman bunlara tam noktayı koymak mümkün değil. İçimizde olan bene dair çok zengin muhteviyatın olduğunu unutmayalım ama bunu unutmazsak bu konular hakkında daha rahat düşünürüz. Kandinsky bir insanın maneviyatı, ruhu, zihni çok iyi bir şekilde izah etse bile onun doğruklarına zaten ulaşamayacağını da ifade ediyor. Burada ben gözü de devreye sokmak istiyorum. En azından benim bütün yaşadığım tecrübe ve okumalardan çıkardığım sonuç şudur ki göz kesinlikle görme organı değildir. Lakin tabii görenler vardır. Görmek yüksek bir kavrayışın sonucunda olur. Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabında dediği üzere çıplak göz kördür. Yoksa insana baktığımızda gördüğümüz şey bedenden ibaret olurdu. Kaldı ki bu bedeni herkes görüyor zaten. Ama bunun arkasına açılan kapı asıl maneviyatın ve ruhun olduğu yer orası. Aydınlanma felsefesinin en büyük sakıncası aklı rapleştirmesiydi. Kandinsky, Cézanne ya da Van Gogh'un bu derece maneviyatı karşı sanatı gündeme getirmesinin nedeni de buydu. Hatta Nietzsche'nin yazılarında. Bir şekilde bu insanlar sanattaki yücelmeyi onun maneviyatına sığınarak aklın ya da zihnin mutlaklığından kaçmak için kullandılar. Kandinsky Yunan sanatını taklitçi olduğu için eleştirmiş kitabında. Haliyle yani Platoncu bir saikle hareket eden Yunan sanatı bir formun benzerliğini elde etmekten başka bir şey değildir. Zira Platon sanatı bir şekilde nesneler dünyasına ait olduğunu söyleyip aşağılamıştı. Dolayısıyla Kandinsky için sanat hakikatin peşinde koşmaktır. Elbette aşırı maddeci olan çağımız için bir maneviyat öngörmek oldukça zor. Sanatçı duyarlılığı yüksek, fark yaratarak farklı düşünendir. İnsan kalbinin derinine ışık göndermek sanatçının işidir. Elbette onda sanat sanat için olamaz. Bu özellikle Ortega Yacaset'in sanatın insansızlaştırması manasına gelir. Sanattan maddiyat beklenmez. Sanatçı izleyiciye bir anlam verir. Bu anlam gündelik hayatın üzerinde olmalıdır. Sanatçı görür ve gösterir. Sanatçının ruh ve zihnin tekleşmesi sayesinde maneviyete ulaştığını söyleyebiliriz. Bu Nietzsche'nin karşı devrim sanattır sözündeki derin hissiyatı yüksek ama az sayıdaki sanat ve sanatçıya yönelik tutkulu arayışı, manevi dünyanın en büyük düşmanı sadece maddiyatın ön plana geçtiği, zihni ve ruhi dünyanın böylece yok edildiği mecra. Musa dağdan inmiş ve Samiri ekibi tarafından gerçekleştirilen altın buzağı etrafındaki şöleni görmüştü. Ama tüm o tezyinata, tüm o süse karşı yine de bilgeliği getirmede ve temsiliyeti kararlı bir biçimde sürdürmeden asla feragat etmedi. Onun sesinin sanatçı tarafından duyulacağını ifade ediyor Kandinsky. Bütün maddi alanı yalnızca maddi alan olarak görmek insan haysiyetine yakışmaz. Gövdenin gerisinde durup mesafe bırakarak tekrar bakılmalıdır hayata. Kandinsky'nin üçgen hareketinde, yani tinsel bakışın geliştirilmesine yarayan üçgen hareketinden bahsediyorum. En altta maddi yan var zaten. Bunların bir dini vardır gibi görünse de aslında bunlar maneviyattan uzak oldukları için dinleri de inançları da yoktur. Siyasi görüşleri cumhuriyetçi ya da demokrat olabilir. Bunlar sözde entelektüel diyor bunlara Kandinsky. Edebiyat ve müzikle de ilgilenirler bolca. Lakin yaptıkları tek şey takiyedir. İlerleyen bölümlerde yine Kandinsky, Wagner'i, Dante Gabriel Rossetti'yi, Paul Cézanne'ı olumlu misaller olarak sunuyor. Wagner'in pür sanata ulaşma çabasını alkışlıyor. Kahraman kültünün yıkılarak maneviyatın öne alınmasını takdir ediyor. Cézanne'ın basit gibi görünen bir çay fincanına dahi manevi bir boyut yüklemesini bildiğini söylüyor. Sanat aslında sanatçının kendini bilme sürecidir. İçe yönelerek kendini tanıma ve soyuta ulaşma çabasıdır. Kandinsky'nin ruhani üçgen için verdiği en önemli örneklerden biri Cézanne'ın Yıkananlar eseridir. Cézanne geometrik biçime, yani somut olana yeni bir bakış kazandırır. Ona ruh ekler. Cézanne insan vücudunun oranlarıyla oynar. Bütün kompozisyona bunu aksettirir. Bütün oynamalar ruhi maneviyatı destekler. Nesnenin rengin ve biçimin dışına çıkar. Bu sanatçının nirvanası olur. Unutmayalım ki sanatın kendisi mutlak olamaz. O mutlak olana giden kapıyı açar. Demek ki sanat amaçsız boş bir uğraş değildir. O içsel sese kulak vermede maneviyatı doyuran bir uğraştır. İçsel hissiyat insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Sanatçının görevi biçim üzerinde hakimiyet kurmak değil, biçimi içeriğe uygun kılmaktır.